İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 7 Hurdat 1401 Hicri Kameri, 26 Şevval 1443 ve Miladi 28 Mayıs 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gerginliklerin sürmesi üzerine yapılan portaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, İran'ın dua harikaları ve Neşur Bela Öğütleri adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Genelkurmay Başkanı ve Ordu Genel Komutanı ordunun gizli İHA üssünü ziyaret ettiler. Heydar Seyir füzesi ve İHA'sı görücüye çıkarıldı. Tahran ile Bakü'nün ticari ilişkileri güçleniyor. Türkiye'nin İHA'lı saldırısında 10 PKK'lı öldürüldü. Ve Türkiye Siyonist rejimiyle işbirliği sürdürme konusunda ısrarlı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri ve Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Musevi bugün ordunun stratejik gizli İHA üslerinden birini ziyaret ettiler. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, ordunun yüzlerce metre derinlikte bulunan gizli insansız hava aracı İHA üslerinden birini ziyaret etti. Tümgeneral Muhammed Bakri bu ziyaret sırasında ordunun stratejik gücü, uzun menzilli taarruzi İHA'lar hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Tümgeneral Muhammed Bakri'ye İran ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi eşlik etti. Tümgeneral Bakri burada yaptığı açıklamada, "Tehdidi asla hafife almıyoruz. Gözlerimiz açık ve sürekli teyakkuz halindeyiz." dedi. Ordu stratejik 313 üssünü ziyaret ederken açıklama yapan Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İHA gücünün geliştirmesi dahil silahlı kuvvetlerin askeri kabiliyetinin güçlendirilmesinin durdurulamaz olduğunu belirtti. Komutan Musevi, silahlı kuvvetlerin en büyük kazanımının hiçbir yere bağımlı olmaması olduğunu ifade etti. Komutan Musevi, yerli, taktik ve strateji görevler için türlü keşif, taarruz ve imha eden İHA'lara ihtiyaç duyduklarını, silahlı kuvvetlerde çeşitli İHA'ların görev yapmakta olduğunu söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin iki yeni kazanımı olan Heydar isimli seyir füzesiyle İHA'sı görücüye çıkarıldı. İran İslam Cumhuriyeti dünyada çeşitli İHA'ların tasarım ve yapım teknolojisine sahip ender ülkelerden biri sayılıyor. Bugün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ın ordusunun 313 gizli üssünü ziyaret ederken İran'ın iki yeni kazanımı ilk kez görücüye çıkarıldı. Birinci Heyder 1 isimli seyir füzesidir. Bu füze Kemal 22 İHA ile taşınabilir. Verilen bilgilere göre 200 kilometre menzili olan Heyder 1 seyir füzesi hedefi isabet ederken saatte 1000 kilometre hıza yükselir. Heyder seyir füzesi İran'ın İHA'dan fırlatılabilen ilk füzesi sayılır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Azeri mevkidaşına tebrik mesajı gönderdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gönderdiği mesajda Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ederek iki ülke ilişkileri ve işbirliğinin gelişmesi doğrultusunda açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak bu ülkenin İran'ın dış politikasındaki konumuna ve kendisinin kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ile komşuluk ilişkilerini geliştirmedeki çabasına değindi. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bu mesajda İran ve Azerbaycan milletleri arasındaki ortak tarih ve mezhebin yeni dönemde iki ülkenin ilişkilerine sağlam ve değerli temeller oluşturduğuna değinerek, söz konusu bağların temelinde İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ardından her daim karşılıklı çıkarlar çerçevesinde iki tarafın bütün alanlarda ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstermiştir ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgalinin giderilmesinin ardından iki ülkenin işbirliği için ön zeminin eskisinden daha fazla geliştiğinden ötürü mutlu olduğunu belirterek, iki ülkenin milletlerinin isteği ve çıkarı doğrultusunda söz konusu potansiyellerin iki tarafın çabalarıyla değerlendirilmesi yönünde ümidini dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikili ticaret hacmini artırmasının iki ülkenin gündeminde olduğu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi tarafından bildirildi. Öğrenci Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Azerbaycan Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Tahran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerini değerlendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ticaret hacminin geçen 100 yılda 30'a ve bu yılın ilk 4 ayında ise %23'e yükseldiğini belirtti. Alizade, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin artırılmasının gündemde olduğunu belirterek, iki ülkenin iradesiyle ticaret hacminin mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşmasını temenni ediyoruz, dedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ortaklıklara değinen Alizade, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ve önemli olarak değerlendirerek, iki ülkenin bu ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı. Alizade, İran'ın her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunmasına desteklediğini ve ikili ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bağımsızlık günü nedeniyle tebrik etti. Paylaşımda bağımsızlık gününü kutlayan Azerbaycan halkını ve hükümetini en içten tebriklerimizi sunar ve kendilerine kalıcı barış ve refah diliyoruz ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gönderdiği kutlama mesajında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü tebrik etti.
Batı Azerbaycan Narkotik Polis Şefi General Rahim Cihanbeş, ülkenin kuzeybatısındaki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin üyelerinin tespit edilerek şebekenin çökertildiğini duyurdu. Komutan Cihanbeş, yaptığı açıklamada ülkenin kuzeybatısında faaliyet yürüten en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini ve üyelerinin de yakalandığını kaydetti. Yetkili çökertilen şebekenin birkaç vilayette uyuşturucu dağıtımı gerçekleştirdiğini belirtti. General Cihanbeş, bu operasyonda büyük kısmı eroin olmak üzere 900 kilogram ağırlığında çeşitli uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini duyurdu.
İran Sağlığı Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği 103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.306'ya, vaka sayısı ise 7.231.387'ye çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen İHA'lı saldırıda 10 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK unsurlarına karşı operasyonu aralıksız devam etmektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde PKK mevzilerine İHA'lı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 10 PKK üyesinin öldürüldüğü bildiriliyor. Bir süre önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mansur Barzani ofisi yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde Erbil-Ankara ilişkilerinin gelişmesi ve Irak ve bölgedeki son siyasi gelişmeler ağırlıklı olarak ele alınacağını bildirdi.
Türkiye'de AK Parti yönetimi Siyonist rejimiyle ilişkilerini iyileştirmeye çaba göstermekte. Bu bağlamda son günlerde işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı Abdullah Bin Zayed ile düzenli basın toplantısında işgal topraklarına gerçekleştirdiği ziyaretini yararlı niteleyerek Türkiye'nin Siyonist rejimiyle diyaloğu sürdürmek için kararlı olduğunu, anlaşmazlıkların ilişkilerin kesilmesine yol açmaması gerektiğini ifade etti.
Türkiye yetkilileri 27 Mayıs darbesi ile ilgili açıklamalarda bulundular. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs askeri darbesinin 62. yıl dönümünde konuştu. Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Merhum Akif'in dediği gibi tarih ibret almayanlar ve kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrür eder. Ders alınmadığında sadece tarih değil, aynı zamanda acılar da tekrarlanır. Türkiye'nin 70 yılı aşan sancılı, meşakkatli demokrasi yolculuğu bunun en müşahhas örneğidir. 27 Mayıs darbesi milli iradeyi antidemokratik yollarla zapturapt altına almaya çalışan müdahale zincirinin ilk halkasını teşkil etmiştir. Daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan vesayet girişimleriyle demokrasimiz kesintiye uğramış, sivil siyaset kan kaybetmiştir. Türkiye'ye ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki bakımdan ağır zararlar veren her hadise, ülkemizin kaynaklarının heba olmasına da maalesef yol açmıştır. Bilhassa darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınma mücadelesinde telafisi imkansız bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Bu aziz millete 27 Mayıs vari acıları da, siyasetin zayıflatılmasıyla ortaya çıkan istikrarsızlığı da, terör örgütleri kullanarak yol açılan güvensizliği de, istiklalimize gölge düşüren mandacılık heveslerini de bir daha kesinlikle yaşatmayacağız.
Erdoğan'ın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da açıklamalarda bulundu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs darbesinin 62. yılında konuştu. Yasada mahkemesi yargılanıyor. Temalı Anma programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bağımsız politikalarını değiştirecek güce erişmesini engellemek noktasıyla, maksadıyla yapılan her tertibin artık sona erdiğini söyledi. Şentop 27 Mayıs'ta seçimle iktidara gelemeyen siyasi anlayışın cebren iktidar olduğunun altını çizdi. Bir daha bu tarz vesayetçilerin Türkiye'de yeri olmadığının altını çizdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye güvenlik güçlerince İstanbul'da İsrail rejim vatandaşı bir Siyonist gözaltına alındı. Siyonist rejimin haber kaynakları 47 yaşında olan bir Siyonistin eşiyle birlikte İstanbul'a seyahat ederken gözaltına alındığını duyurdu. Aynı kaynak, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı'nın bu konu hakkında haberdar olduğunu ve gözaltına alınan şahsın serbest bırakıldığını iddia ettiğini yazdı. Monet sitesi söz konusu İsrail vatandaşın diplomat olduğu düşünülen bir Türk vatandaşın telefonu bulunduğu suçlamasıyla İstanbul'a uçakla giderken gözaltına alındığını aktardı. Ekim ayında Türkiye'nin 4 ilinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mossad için çalışan 15 casus gözaltına alınmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'i açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Bakü-Erivan arasındaki görüşmelere desteklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Teknofest, Azerbaycan'ın seçkin gözlemci gününde yaptığı konuşmada bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde günümüz olmadı, gözümüz olmadığı gibi habis niyetlerlere de verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır da, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine de dikkat çeken Erdoğan, bu görüşmelere desteklediklerini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını da Türkiye toprakları olarak niteledi.
Bomba yüklü bir motosiklet Afrin'de Türk askerlerinin bulunduğu üs yakınlarında infilak etti. Patlamada iki kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi patlama haberini doğrulayarak patlamanın Türk askerleri ve Ankara destekli Özgür Suriye güçlerinin bulunduğu üs yakınlarında yaşandığını bildirdi. Bu arada bugün Suriye, Rusya ve Kürt güçleri hasaket ortak bir devriye gerçekleştirdi. Öte yandan El Meyadin haber sitesine göre Türkiye'nin Kuzey Suriye yönelik olası bir operasyonun açıklamalarının ardından Rusya, Kamışlı'daki askeri üsse ağır askeri teçhizat gönderdi. El Meyadin'e konuşan kaynaklar Rusya'nın bölgedeki varlığını güçlendirmek amacıyla savaş uçağı ve helikopter gönderdiğini bildirdi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın organı Rusya Today'in Arapça sitesinde yer alan röportajında Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanı ve meşru hükümetin talebi üzerine bulunuyoruz. Biz orada Birleşmiş Milletler'in sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız, dedi.
AKP ve MHP'nin basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Meclisi Başkanı'na sunuldu. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
AKP ve MHP'nin basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile internet haber siteleri basın kanunu kapsamına alındı. Resmi ilan verebilme ve yayın yoluyla işlenecek suçların kapsamına internet haber siteleri de eklendi. Basın kanununun amaçları bölümüne basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi ibaresi de eklendi. Basın kartı bu kanunda belirtilen kişilere verilen kimlik kartı olarak tanımlandı. Basın kartı başvurusu niteliği ve türleri basın kartı alabilecek kişiler ile basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlara ilişkin düzenlemeler basın kanunu içinde düzenlendi. Bu düzenleme yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve ifade özgürlüğü ile ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceğinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür ifadeleriyle gerekçelendirildi. Basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlar arasında sayılan terör suçları ve terör amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak şartına terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun 4. maddesi uyarınca hüküm giymemiş olmak hükmü de eklendi. Basın kartı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılacak. Gazete, televizyon, internet, haber siteleri, Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarının çalışanlarının yanı sıra medya alanında faaliyet gösteren sendikalar kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanlığı kararıyla saptanan dernek ve vakıf yöneticilerine de basın kartı verilebilecek. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 ay ve daha fazla süreyle hapis cezası alanlar ile hırsızlık, görevi kötüye kullanma, iftira, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ve diğer yüz kızartıcı suçlar ile kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenine karşı milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarından hüküm giyenlere basın kartı verilmeyecek. Ayrıca terör suçları ile medya dışında ticari faaliyette bulunanlara da basın kartı verilmeyecek. Basın kartı yeterliliği taşımadığı saptananların veya belirtilen suçlardan hüküm giyenlerin basın kartları iptal edilecek. Ayrıca basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması da kartın iptal nedeni olacak. Basın camiasında AKP ve MHP'nin bu adımı basına pranga olarak yorumlanıyor. Tahran Radyosu'nun muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. Siyonist rejimin inşaat malzemeleri üreten en büyük firmalarından birinde patlama meydana geldi. Son günlerde işgal toprakları peş peşe olaylara sahne olmakta. Bu anlamda bugün Siyonist rejimin inşaat malzemeleri üreten en büyük firmalarından biri sayılan Tambor firmasında olay yaşandı. Birkaç gün önce de Hayfa Limanı'nda petrokimya tesisinde yangın ve patlama meydana gelmişti. İşgal rejim yetkilileri her zamanki gibi bu kez de yaşanan patlamalar ve olaylar hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'e 1948'de işgal edilmiş bölgesinde yaşayan Filistinlilere ve Batı Şeria'da yaşayanları işgal rejiminin Yahudileştirme faaliyetlerinden bir parçasını oluşturan bayrak yürüyüşü pidenini boşa çıkarmak için yarın işgal güçlerine karşı direnişlerine ve mücadelelerine artırmaya çağırdı. Hamas'ın Batı Şeria'daki Ulusal İlişkiler Dairesi bugün yaptığı basın açıklamasında yarının ve sonrasının her tarafın işgalci eritecek, dağıtacak ve boyun eğmeyi zorlayacak cehenneme dönüşmesi gerekir ifadesini yer verildi. Az açıklamada işgal güçlerinin bayrak yürüyüşü planlarının düşmanca bir saldırı olduğu vurgulanırken buna karşı Filistin halkının hep birlikte harekete geçmesi, bunun içinde Mescid-i Aksa'da ittifakların ve nöbetlerin de artırılması gerektiği hatırlatmasında bulunuldu. İşgalcilerin bayraklarından indirildiği Filistin bayraklarının yükseltilmesi için Filistin direnişinin kahramanlarının bütün her yerde işgalci askerlerin ve onların koruyu kolladığı yerleşimci teorisinin karşısına çıkmaları ve işgalcilerin kırmızı çizgiyi geçmelerini asla fırsat verilmemesi gerektiği vurgulandı.
Dün akşam Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan Beytül Lahm'in güneyindeki Hızır kasabasında Siyonist işgal askerleri tarafından şehit edilen henüz 15 yaşındaki Zeyd Guneym isimli Filistinli çocuğun cenazesi bugün büyük bir kalabalığın katıldığı törenle kaldırıldı. Törene katılanlar direnişin işgalciden intikam almasını isteyen sloganlar attılar.
Rus Senatör Sergey Tesekov, Amerika'nın Ukrayna'ya sevkiyatını yapacağı füzelerin Rusya'nın kentlerine ulaşması halinde Moskova'nın gerektiği şekilde yanıt vermesine yol açabileceğini söyledi. Amerika'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının barış müzakerelerini sürdürmektense gerginliğin tırmanmasına ve krizin devam etmesine yol açacağını belirten Tesekov, bu düşünülmemiş bir karar dedi. Tesekov, Amerika'nın Rusya'ya karşı eylemlerinden Avrupa'nın da zarar gördüğünü ekledi. Wall Street Journal, Amerika'nın Kiev'e şu an Ukrayna'da olan herhangi bir topçu teçhizatından da kilometrelerce uzağını vurabilecek çok namlulu roket atar sistemleri sevkiyatı yapılmasını onayladığını yazmıştı. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yüz gazetecilere yapılan açıklamaya göre Amiral Gorshkov, fırkateyni bugün Barents Denizi'nde de Triskon hipersonik füzesiyle bir deneme atışı gerçekleştirdi.
Ve son haberimiz, geçtiğimiz hafta %6 oranında artan petrol fiyatı 119 dolar üzerinden işlem gördü. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Brent petrol fiyatı varil başına 2.3 artışla 119.43 dolardan işlem görürken Amerikan ham petrol fiyatı 98 sent artışla 115.07 dolardan satıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Irak parlamentosunun stratejik girişimi Siyonist rejimle ilişkinin suç sayılması başlığı altında. Irak parlamentosu 26 Mayıs Perşembe günü oy birliğiyle Siyonist-İsrail ilişkileri normalleştirmesini suçlayan bir yasayı onayladı. Söz konusu yasanın taslağı Mukteda Es-Sadr liderliğindeki Sadr fraksiyonu tarafından daha önce Irak parlamentosuna sunulmuştu. Böylece yasa uyarınca Siyonist rejimle her türlü ilişkileri normalleştirmesi ve sahte rejimle her türlü siyasi, güvenlik, ekonomik, teknik, kültürel, spor ve bilimsel işbirliği hangi isimle olursa olsun yasak ilan edildi. Yasada ayrıca bu yasağın ülke içi ve dışındaki hükümet yetkilileri ve çalışanları, askeri ve sivil personel, kamu hizmetleri ve yabancı uyruklular ile tüm devlet kurumları ve bölgesel yönetimler ile bunların parlamentoları ve ofisleri, ayrıca Irak medyası, sosyal ağlar, kurumlar ve Irak'taki sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Irak'ta çalışan özel ve yabancı şirketler ve yabancı yatırımcıları kapsadığı belirtilerek vurgulanıyor. Başka bir ifadeyle bu yasaya göre Irak'ta herhangi bir sebep ve amaçla bulunan, hatta Iraklı olmayanların bile bu ülkede Siyonist rejimle işbirliği yapma hakları yoktur. Bu arada önemli olan diğer bir nokta da ölüm cezasının bu yasayı ihlal eden herkese yönelik olmasıdır. Bu durum Siyonist rejimiyle ilişkileri yasaklayan yasanın önemini ve Irak parlamentosunun ülkenin Siyonist rejimle ilişkilerinin tabuların kırılmasını ve normalleşmesini engelleme kararlılığını göstermektedir. Diğer bir konu ise kanunun girişinde değinilen ve bu yasanın onaylanması sebebidir. Irak'ta ulusal, İslami ve insani ilkelerin korunması ve bu konuda Irak halkı arasındaki birliğin korunması söz konusu yasanın kabul edilmesindeki başlıca sebeptir. Bir başka ifadeyle son aylarda bazı Iraklı şahsiyetler ve gruplar tarafından Kudüs işgalcisi rejim ile ilişkileri normalleştirme bağlamında bazı sinsi hareketler yapıldı. Bu da ülke içinde ihtilafların yaşanması ve farklı seslerin duyulmasına sebep oldu.
Bu arada Filistin meselesi, İslam ülkelerinin işgalci rejime ve destekçilerine karşı savunması gereken İslami bir meseledir. Bu yasanın Irak Meclisi'nde onaylanması Filistin'in Siyonist rejime karşı böyle bir savunmanın bir örneğidir. Irak Şii Koordinasyon Komitesi yaptığı açıklamada Irak parlamentosunun Filistin ve Kudüs meselesinin savunmadaki ilkelerine bağlı olduğunu kanıtladığını söyledi. Şii Koordinasyon'un komitesi bu bağlamda yaptığı açıklamada normalleşmeye ceza yasasının da çıkarılmasının Irak'ın ulusal ve İslami konulardaki görüş birliğini yansıttığını belirtti. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise yasanın Kudüs'te Siyonistler tarafından düzenlenmesi kararlaştırılan Bayrak Günü töreninin arifesinde kabul edilmesidir. Siyonistler önümüzdeki 29 Mayıs Pazar günü Irkçı Bayrak Günü yürüyüşü düzenlemeyi planlarken Filistinliler bu olayı karşı sert muhalefetlerini de açıkça belirtiyorlar. Irak hükümetinin Bayrak Günü yürüyüşünün eşiğinde aldığı bu karar, Irak halkına Filistin'e uygulamada verdiği desteği ve Kudüs'teki işgalci rejimden nefretini de gösteriyor. Irak Meclis Başkanı Hakim El-Zalimi yaptığı açıklamada oy birliğiyle onaylanan bu yasanın halkın iradesinin gerçek bir yansıması, cesur ulusal bir karar ve Siyonist rejimle ilişkilerin suç sayılması açısından da dünyada ilk kez onaylanan bir tutum olduğunu belirtti. Bu yüzden her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Bahreyn ve Suudi Arabistan ile ilişkileri resmen normalleştirmiş olsalar da, hatta Suudi Arabistan bile bu rejim ile işbirliği artırmış olsa bile Irak Meclisi kararı bu ülkenin korsan rejim ile ilişkileri normalleştirmenin Arap dünyasında da ciddi muhalefetleri olduğunu ve bu rejimin Arap dünyasının önemli ülkeleri tarafından hala tecrit sorunundan acı çekeceğini gösteriyor.
Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan'ın yeniden inşası için Amerika'nın ödeme yapma zaruretinin vurgulanması etrafında. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev yaptığı açıklamada Amerika ve müttefikleri Afganistan'a önemli zararlar verdiler. Bu yüzden bu ülkeyi yeniden inşa etmenin maliyetini üstlenmek zorundalar ifadelerini kullandı. Duşanbe'de Afganistan danışma toplantısının dördüncü turunda Cuma günü konuşan Patrushev şunları kaydetti. Batılıların Afgan topraklarında yaptıklarından sonra jeopolitik oyunlarını orada sürdürmeye hakları olmadığına inanıyoruz. Patrushev sözlerinin devamında Afganistan topraklarında terörle mücadelenin kaynaklarını yok olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak savaştan sonra Afganistan'ın yeniden inşası için işlerin koordinasyonunda bölge ülkelerinin lider rol oynaması gerektiğini belirtti. Rusya'nın NATO ve müttefiklerinin Afganistan'ın yeniden inşasını üstlenmelerine vurgu yapması ve bu ülkelerin Afganistan'ı 20 yıllık işgali ve bu sürede yaşanan yıkımlar ve katliamlar içindir. Washington bu dönemde Afganistan'ı yeniden inşa etmek için milyarlarca dolar harcadığını iddia ediyor. Fakat SIGAR olarak bilinen Afganistan Yeniden İnşa Özel Müfettişi'nin belirttiğine göre bu bütçenin büyük bir bölümü boşa gitmişti. Özel Genel Müfettiş John Sopko, Mart 2021'de yayınladığı raporda kullanılmayan birçok sermaye varlığının zarar görmesi veya terk edilmesi proje finansman kuruluşları için büyük bir endişe kaynağı olmalıdır dedi. Sopko önceki yıllarda yayınladığı raporlarında Afganistan'da Pentagon Dışişleri Bakanlığı ve NATO gibi Amerika devlet kurumlarının özellikle de Afganistan ordusu için sözde Amerika'nın askeri projelerinde milyonlarca dolarlık zimmetlerini geçirmesi ve çarçur etmesinin altını çizmişti.
Aslında Amerikalıların Afganistan'da harcadığı iddia ettiği mali kaynakların savaştan ve yaygın yıkımdan acı çeken Afgan halkının da yaşamlarına iyileştirmede çok fazla etkili olmadığı görülüyor. Başka bir ifade ile Amerika ve müttefiklerinin Afganistan'daki askeri varlığının sürmesi, Afganistan'ın yeniden yapılandırılması için ayrılan özel bütçenin yağmalanması ve şiddetin artmasından başka sonucu olmadığı görülüyor. Amerika 11 Eylül saldırılarının ardından sözde terörizmine karşı küresel mücadele ve El-Kaide ile işbirliği yapmakla suçladı. Taliban hükümetine devirme bahanesiyle George W. Bush'un başkanlığı döneminde Afganistan'a saldırarak bu ülkeyi işgal etti. 2011'de işgalin en yoğun döneminde Afganistan'da Amerika ve NATO birliklerinin sayısı 140 bini bile aştı. Buna rağmen son 20 yılda savaşın mağduru bu ülkede Amerika ve NATO güçlerinin varlığı yalnızca artan güvensizlik, yoksulluk, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı ve terörün yayılmasından başka sonucu olmadı. Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesi ve Trump yönetiminin Doha'da onunla imzaladığı anlaşmaların ardından Amerikan Başkanı Biden, Vietnam Savaşı'ndan çok daha kötü olan bu işgale hiçbir kazanımı elde etmeden ve son vermek zorunda kalmıştır. Biden bu yüzden askeri birliklerinden Ağustos 2021'e kadar geri çekilmesini emretti. Fakat bu çıkış daha çok Azerbaycan'dan fiyasko bir kaçış gibiydi. Şimdi Afganistan'ın kontrolünü hiçbir ülkenin tanımadığı Taliban'ın ele geçirmesiyle Afganistan halkının durumu daha da kötüleşmiştir. Birleşmiş Milletler ve ilgili kurum ve kuruluşlar Afganistan'daki feci ekonomik, sosyal ve insani durum hakkında defalarca uyarıda bulundular. Bu arada ülkede birkaç yıldır aktif olan IŞİD terör grubu, güvenlik boşluğu ve Taliban'ın güvenliği sağlamadaki tersizliği nedeniyle özellikle Afganistan'daki işi Müslümanlara yönelik saldırılarında da yoğunlaştırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Ermenistan Dışişleri Bakanı Araret Mirzoyan, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti müzakere masasında bazı konularda ilerleme olduğunu ifade etti değerli dinleyicilerimiz. Söz konusu yetkili parlamentoda hükümet üyeleriyle soru cevap oturumu sırasında sivil sözleşmeden bir milletvekilinin sorusuna cevaben Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti müzakere masasında bazı konularda ilerleme olduğunu ifade etti. Son yaşanan Karabağ Savaşı'ndan sonraki sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra zaman zaman gerginliklerin gündeme gelmesi, sınır hatlarında iki ülkenin aslında bazı tepkilerini gündeme getirmekte, askeri olarak ve güvenlik olarak karşılıklı bazı tepkilere yol açıyor. Ancak şimdi böyle diplomasi arenasında da böylesi iddiaların gündeme gelmesi çok dikkat çekici. Madem çok ilerleme var, bazı konularda ilerlemenin sağlandığı söz konusu, neden bu kadar sınır hatlarında çatışmaların devam ettiği haberlerini duyuyoruz? Biz bugün sohbetimizde bu ve buna benzer soruları yanıtlamaya çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti bizimle birlikte. Sayın Hikmeti, hoş geldiniz efendim.
Selamünaleyküm, hoş geldiniz dostum.
Aleykümselam, çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi kısa olarak da demin ifade ettiğim üzere Ermenistanlı yetkilinin bu ifadelerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Bazı konularda ilerleme olduğunu diyorlar ancak şimdi gerginliklerin de devam ettiğine tanıklık ediyoruz Sayın Hikmet'e. Bunu siz nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. İndiki zamanda hem Ermenistan hem Azərbaycan Respublikası rəsmiləri məcburdurlar ki, irəliləməkdən xəbər verələr. Çünki Ermənistanda artıq bir neçə aylardır davam edən etiraz dalğası davam edir və xalqın yarısı demək olar Paşinyanın kənarlaşmasını istəyir. Çünki müharibədə ucuzluqdır, Ermənistanın ucuzmasına səbəb olubdur və danışıqlarda da həmən ucuzmanın davamını iddia olunur ki, o proses ucuzmanın davamıdır. Buna görə də erməni rəsmiləri, xüsusən Xarici İşlər Nazirliyi məcburdur ki, irəliləmədən xəbər versin. Azərbaycanda da belədir. Yəni, Azərbaycanda da bahanə görülür ki, gündəyində İlham Əliyev onun dövlət rəsmiləri deyilirlər ki, Azərbaycanın prinsiplərini Ermənistan qəbul edibdir və o prinsiplər əsasında danışıqlar davam edir, bəzi sahələrdə irəliləmə vardır. Komissiyalar sərhədin təyin olunması, komissiyalar təşkil olunub. Belə-belə iddiaları daim hər iki respublikada, kiçik dövlətlərdir. Xalqı bu cür məşğul saxlamaq üçün, razı saxlamaq üçün bu iddialar irəli sürülür. Ancaq nə qədər reallıqda doğrudan irəliləmə vardır, yoxdur. Buna diqqət eləmək lazımdır ki, danışıqlar gizli aparılır. Yəni həm Moskvada gedən danışıqlar ki, keçən illərdə davam edir, keçən illərdə, həm indiki mərhələdə ki, Avropa Birliyinin Charles Michel'in vasitəçiliyi ilə bu danışıklar olubdur. Gizlidir, o kadar da kadar rahatına demirler. Ancak dikkat edildiğinde görürük ki hemen ilerlemeler ki Charles Michel ve İlham Aliyev ondan haber vermişti. İndi Arurut Mirzoyan da ondan haber verirdi. Hemen geçmişte olan razılıklar, yani razılaşmalarda herhalde müayenleştiğin birbirinin arazi bütünlüğünü tanısınlar, sülh prosesine başlasınlar, belə yani yollar açılsın. Bu razılaşmalar demek olar ki 2020 yılın noyabr ayında ilk görüş olmuştu İlham Aliyev'le Paşinyan arasında Moskova'da. Hemen görüşte de senet de imzalanmıştı. Birinci beyanat imzalanmıştı. Hemen yerde de Moskova'da da 2 yıl bundan evvel de hemen razılaşmalar olmuştu. Demiyorlar ki bir kadar tebligattı. Yani tebligat karakterliydi. Çünkü ilkin razılaşmalar 2 yıl bundan evvel olubdu. Onun teferruatında hansısa razılaşıbla, hansısa razılaşmayıbla onu gizli saklayırlar halkdan. Çünkü her iki ülkede devlet resimleri hem Paşinyan hem İlham Aliyev halkın bir çok büyük bir ekseriyeti tarafından hıyanete suçlanırlar ve bildirilir ki halkın isteklerini yerine getirebilirler. Ona göre de mecburdurlar öz rakiplerine, düşmanlarına imtiyazlar versinler ve bunu da halkın bir çok hissesi beğenmiş.
Tahran Radyosu.
Efendim, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ayrıca bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunda da bir takım açıklamalarda bulundu ve bazı anlaşmalara varıldığı ve bu yönde de ilerleme olduğunu dile getirdi. Şimdi bu ulaşım bağlantılarının iki ülke arasında yürürlüğe geçmesi ve yani işe başlaması sizce ekonomik açısından iki taraf için acaba getirileri olacak mı? Yoksa burada da yine güvenlik tedbirlerinin her zaman olduğu gibi göz önünde bulundurulması şart olacaktır. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Esasen Kafkas'daki respublikalar müstakil respublika olmadıklarını, herhangi müstakil respublika olmadıklarını göre hemşe o güvenlik tehlikesi meseleleri bu cür iktisadi ticaret, yol, ulaşım yani bu meselelere öz tesirini gösterir. İndiki mərhələdir də, yəni bu nəqliyyat yollarının açılmasına bunlar razılığa gəlibdir. Hər ikisinin də ehtiyacı vardı ki, yollar açılsın. Yaxşı da olardı, yəni regiona da yaxşı olardı ki, yollar açılsın. Həm Ermənistan yolları Azərbaycanın üzünü açılsın, Azərbaycan ki, Ermənistanın üzünü açılsın. Bu xalqlar bir-birinə sülhünə rifahda, yəni rifah ki demək olmaz, sülhünə əməkdaşlıqda yaşasınlar. Ancaq bunlar daim o siyasi məsələlərin üstünlük təşkil eləməyə buna mane olur. İndiki zamanda görürsünüz Azərbaycan Respublikası rəsmiləri daima Zəngəzur dəhlizi açılacaq, Ermənistan ərazisindən biz dəhliz alacağıq. Yəni belə-belə iddialarla xalqa, yəni gözünə kül üfürməklə, bu cür pafoslu çıxışlarla, yalan iddialarla bu həqiqi o iqtisadi ticari nəqliyyat əlaqələrə özləri öz dedikləri ilə öz bu yani yanlış mövqe sergilemeklerle mani olurlar. Yani bu meseleler daima Kafkaz'da olubdur, olacaktır. Çünkü küçük ülkelerdir, bu küçük respublikalardır. Her taraftan onlara el uzatılır ve daim işlerini diğer yani müdahaleçi kuvvetlerin tesiri altında müeyyinleştirebilirler. Azerbaycan'ın özünde, Ermenistan'ın özünde hem Rusya təsirlidir, həm İngiliz təsirlidir, Avrupa Birliği, Amerika çox həddən artıq müdaxilə edirlər. Sinis rejimi Azərbaycanda çox həddən artıq müdaxiləsi vardı. Demək olar ki, bir çox məsələləri Azərbaycanda sinis rejimi həll edir. İndi Türkiyənin özü həm Azərbaycanda çoxlu müdaxilələrə cəhd edir. İndi düz deyib, sinislərin müqabilində, İngilizlərin müqabilində Türkiyə onların davamçısı hesablanır Qafqazda Azərbaycan Respublikasında. Ancaq bunlar vardı. Yani belə olan halda bu respublikadan, belə bir küçük devletlerden adi bir əməkdaşlıq gözləmək ifrat yanlışlıqdır. Yani daim belə olubdur. Yani daim müdaxilə meydançası kimi Qafqaz müdaxilə meydançasıdır. Ona göre de adi bir əməkdaşlıqlar heç vaxt qurulmayacaqdır.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok sağ olun, Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında özellikle müzakere masasında çeşitli yönlerde ilerlemenin olduğu yönde Ermeni yetkilinin açıklamalarından yola çıkarak uzman konuğumuzun görüşlerini bu yönde sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Türkiye ile ilişkilerde yeni bir aşamayı geçtiklerini duyurması, Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te birkaç Filistinli tutuklanması gibi haberlere yer verirken, Keyhan gazetesinde Amerika'nın Riyad-Tel Aviv ilişkilerini normalleştirme çabasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İbranice yayın yapan Vala sitesi, Amerika Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan, Siyonist İsrail ve Mısır arasında gizli bir arabuluculuk başlattığını bildirdi. Haberde Başkan Biden'in bu gizli arabuluculuk girişimiyle, Kızıldeniz'deki Mısır'a ait Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a tesliminin tamamlanmasını ve Riyad'ın Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirmesini sağlamaya çalıştığı bildirildi. Vala sitesinde İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler başarılı bir şekilde sonlanır ve normal adımlar atılırsa bu hem Naftali Bennett kabinesi hem de Biden hükümeti için bir başarı olacaktır ifadelerine yer verildi. Söz konusu siteye göre Mısır ve Siyonist rejim, Tiran ve Sanafir adalarının askeri güçlerden arındırılması ve uluslararası gözlemci güçlerinin adalarda bulunması konusunda anlaştı. Dolayısıyla bu adaların Mısır'dan Suudi Arabistan'a teslim edilmesine ilişkin anlaşmanın tamamlanması Siyonist rejimin onayı ve iznine bağlıdır. Vala sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Suudiler iki adadaki uluslararası gözetleme güçlerinin çalışmalarını sona erdirmek istediğini, adaların silahsızlandırılacağını ve sularında seyru sefer özgürlüğünün garanti edileceğini taahhüt ettiğini söyledi denildi. Siyonist rejim Riyad'ın bu tür eylemlerini kabul etmesi için Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme eylemi gibi tavizler istiyor.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani'nin Amerika'nın Afganistan halkının mal varlığını serbest bırakması gerektiğini vurgulaması, İslami Cihat Hareketi'nin Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun işgal topraklarına ziyaretini kınaması gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı'nın Umman ziyaretinde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğine dair İranlı analistin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysam bin Tarık Ali Said'in resmi daveti üzerine geçtiğimiz pazartesi günü üst düzey bir heyete başkanlık ederek Umman başkenti Maskat'ı ziyaret etti. Bu ziyaretin komşu iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacı taşıdığı önceden bildirilmişti. Bu doğrultuda Batı Asya meseleleri uzmanı Seyyid Hadi Seyyid Afkahi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bu ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada ziyaretin üç açıdan değerlendirilebileceğini kaydederek birinci açığı ister inkılap öncesi olsun ister sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin hep nezaket içinde birbirine yakın ve sağlam olması yönüdür dedi. Seyyid Afgahi daha sonra ikincisi İran'ın arabuluculuk konusunda Umman'a tam olarak güveni olması konusudur diyerek ziyaretin taşıdığı hedeflerin de ayrıca ele alınabileceğini vurguladı. Seyyid Afgahi ayrıca bu ziyarette iki taraf yetkilileri arasında çok iyi görüşmeler gerçekleşti. İki ülke arasında kurulması beklenen enerji ve gaz boru hattı konusunda iyi anlaşmalar sağlandı. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusu görüşüldü. Genel olarak baktığımızda şöyle diyebiliriz. Sayın Reisi bu ziyaretinde dikkate aldı, bütün hedeflerine ulaştı diye kaydetti.
Cam-ı Cem gazetesinde İran'ın bu seneki hac kontenjanına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hac Teşkilatı Hac ve Umre İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İran'dan bu sene hacca 296 kafile gönderileceğini söyledi. İran'ın bu yılki hac kotası 65 yaş altı 39.635 kişidir. Hac Teşkilatı Hac ve Umre İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ekber Rızai, bu sene İran İslam Cumhuriyeti'nden 296 hac kafilesinin Vahiy Diyarı'na gideceğini belirtti. Rızai açıklamasının devamında şöyle dedi. Kafilenin kapasitesi yaklaşık %98'e kadar tamamlandı ve bu konuda bir sorun yok. Kafilelerin kapasitesi 85, 115, 130 ve 160 kişilik olup, İllerde farklıdır. Bu konuda uçuş alanında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Rızai, hacıların ilk kafilesinin 22 Haziran'da Vahiy Diyarı'na hareket edeceğini belirterek, gidiş seferleri 22 gün, dönüş seferleri ise 17 gün sürecek dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sözlü çatışmaların devam etmesi.
İran sinema ve kültür ürünlerinin Gürcistan'da sergilenmesi.
ve Avrasya Ekonomi Kurultayı Yüksek Konseyi oturumunun Bişkek'te düzenlenmesi,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Ermenistan hükümeti Türkiye medyasında Zengezur koridorunun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakılması yönündeki haberlere tepki olarak bu iddiaların söylentiden ibaret olduğunu duyurdu. Bu hususta Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan şu açıklamada bulundu. Hiçbir karayolu veya istikamet koridor olarak Ermenistan topraklarında oluşturulamayacak.
Armen Grigoryan 24 Mayıs Salı günü Türkiye Anadolu Haber Ajansı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'li makamlardan naklen aktardığı Ermenistan topraklarında bir koridorun bırakıldığına dair haberine tepki olarak Nikol Paşinyan hükümetinin bu husustaki tavrı hiçbir şekilde değişmemiş. Erivan hala Ermenistan topraklarında Zengezur koridorunun oluşturulmasına karşıdır diye konuştu.
Ermeni hükümet yetkilisi ayrıca şunları kaydetti. Brüksel zirvesinde varılan tüm anlaşmalar Bakü-Ankara koridoru ile ilgisi olmayan bölgesel iletişim hatlarının açılması ile ilgili. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bu iddiaların ardından geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 22 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan görüşmede iki taraf Ermeni topraklarında demiryolu ve otoyolların inşasını da içeren bir Zengezur koridorunun kurulması ve işletilmesi konusunda anlaştılar.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce de Ermenistan güneyindeki Siyonik eyaletindeki Zengezur koridorunun ele geçirilmesi hakkında konuşmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan ile Ermeni topraklarında bir koridor elde etmek için bir anlaşma konusunu defalarca gündeme getirdi. Bu arada Erivan hükümet yetkilileri her defasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iddialarına her zaman olumsuz tepki göstermiştir.
Tahran Radyosu.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli vesilelerle Güney Ermenistan'dan ülkeyi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan bir koridor oluşturma konusunu gündeme getirmektedir. Bu bağlamda bazı şüpheler yüzünden Erivan hükümet yetkilileri defalarca koridora karşı çıkmışlardır. Erivan'daki yetkililer Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine ve Müslüman halkına hiç şüphesiz çok az fayda sağlayan, yalnızca Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki ulusal çıkarları için ortaya atılan iddialara uygun şekilde tepki göstermişlerdir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye liderlerinin bu yıl Nisan ayında Ermenistan'dan taleplerine Erivan hükümeti bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi.
Bu konuda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı İlham Aliyev'in geçen ay Ermeni hükümetinin koridorun açılması için bir tarih belirlemesi gerektiği yönündeki sözlerine yanıt olarak şunları kaydetti. İlham Aliyev'e provokatif açıklama ve eylemlerden kaçınmaya ve Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nda yer alan bölgenin ticaret ve ulaşım yollarının üzerindeki ablukanın kaldırılmasına yönelik anlaşmaların uygulanması için adım atmaya çağırıyoruz.
Doğal olarak bu konunun tekrarlanmasının sadece bir politikacının zayıflığından ve zayıf konumundan kaynaklandığı açıktır. Bu tür açıklamalar Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda bir işe yaramamıştır. Başka bir deyişle 2. Dağlı Karabağ Savaşı'ndaki zafere rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti aslında mali ve ekonomik açıdan zarar görmüştür. Buna rağmen Ermenistan bu savaşta yenilgi alsa da ancak ablukadan kurtulma ve bölgede konumunu pekiştirme fırsatı ile karşı karşıya kalmıştır.
Bu gerçeğin önemi nedeniyle birçok Ermeni siyaset uzmanı ve bilim adamı Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor vermemesine bağlı görmekte ve Erivan hükümetinin bu tutumunda ısrar etmesini istemektedir. Aynı zamanda Ermeni yetkililerin yeni toprakların Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilmesinin sadece Ermenistan'ın bölgedeki kısıtlamalarını artıracağına inandıklarına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda Ermenistan'ın İran'la olan sınırlarını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakması Ermenistan'ın ulusal çıkarlarına açıkça zarar verecektir.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya ve kültür ürünlerinin önemli başarısının ardından şimdi Gürcistan'daki İran sineması ve televizyon ve tiyatro dizileri ve ürünlerinin yapımı da ülkede memnuniyetle karşılandı. İsfahan'dan Sitare Tabrizad tarafından yönetilen O İflias ekranı Tiflis Hareketi Festivali'ne katılmak için tanıtıldı.
Bu bağlamda birkaç uluslararası festivalin seçimine de yöneten Albert Beykcani, Tiflis Festivali'ne davet edilen İranlı oyuncunun ve eserin adını açıkladı. Bu bağlamda Alireza Muhammedi Ruzbehani tarafından yönetilen ve İreç Muhammedi tarafından üretilen Sengu filminin Çek Cumhuriyeti'ndeki Zelin Festivali'nde gösterilmesine karar verildi. Zelen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Film Festivali'nin 62.si bu yıl 6 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak.
Açıkçası bölgenin farklı seviyelerinde İran kültürel ürünlerinin varlığı bu ürünlerin en yüksek kalitesini yansıtmaktadır. İran'ın Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti'ne medya ve sinema ürünlerini ve kültür eserlerini göndermesi her yıl Cannes, Venedik, Moskova ve Yeni Delhi'de dahil olmak üzere saygın uluslararası festivallerde aktif rol alması iyi bir başarı sayılır. Aynı zamanda İran kültürel ürünleri temsilcileri de her yıl İngiliz ve Amerikan festivallerine katılıyor ve şimdiye kadar 2 Oscar kaybedebilmiştir.
Bişkek'te Avrasya Ekonomik Meclisi Yüksek Konsey toplantısı yapıldı. Bu oturumda 21 özel konulu toplantı, 10 fuar galası dahil 35 etkinlik yapıldı. Bu çerçevede tarım ve endüstriyel ürünlerle ilgili belgeler imzalandı. 26 Mayıs günü Avrasya Ekonomik Meclisi Yüksek Konsey toplantısında belgelerin imzalanması süreci hızlandı.
Bu bağlamda Kırgız Başbakan Yardımcısı Arzibey Kusurşev, Bişkek'te 2500'den fazla kişinin 2022'deki en büyük etkinliklerden biri olan ilk Avrasya Ekonomik Forumu'na katılmak için kaydolduğunu açıkladı. Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Miasnikovic, gelecekteki kurultayın çeşitli konular için yeni çözümler bulmak yönünde büyük fırsat olduğunu söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği Kurultay'ın ilk toplantısı, birlik yetkililerinin üye devletlerin ekonomik ve ticaret değişimini iyileştirmeye kararlı olduğunu göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Geşm Çahkuh Kanyonu ile tanıştıracağız.
Geşm Adası İran'ın güneyinde Hürmüzgan eyaletinin en büyük adalarından ve Fars Körfezi'nin mavi sularında bulunuyor. Bu ada şaşırtıcı doğası ile birçok turistik cazibeye sahiptir. Bu müthiş manzaralardan biri ise Çahkuh Kanyonu'dur. Bu kanyon ilginç ve benzersiz biçim ve görünümü nedeniyle sadece İran'da değil dünyada da çok bilinen bir yerdir. Çahkuh Kanyonu, doğa olaylarının ve doğal faktörlerin milyonlarca yıllık faaliyetinin bir sonucudur ve içinden geçerken sanki başka bir gezegene seyahat etmiş hissine kapılıyorsunuz.
Çahkuh Kanyonu, Geşm kentinden 70 kilometre uzaklıkta bulunan Geşm Geoparkı'nın en ilginç ve şaşırtıcı cazibe merkezlerinden biridir. 100 metrelik derinliğe sahip olan kanyon aslında tortul kayaların aşınmasının bir sergisidir ve duvarlarındaki delikler, koridorları ve şaşırtıcı şekilleriyle turistleri kendine hayran bırakıyor. Çahkuh Kanyonu milyonlarca yıllık doğal olayların ve faktörlerin etkinliğinin bir sonucudur ve ona baktığınızda sanki başka bir gezegene seyahat etmişsiniz gibi görünür. Benzer jeolojik olayı görmek için Almanya, İngiltere, Çin, Amerika ve diğer bazı ülkelere seyahat etmeniz gerekir.
Çahkuh Kanyonu çarpı şeklinde kesilmiş tek parça bir kaya dağının içinde yer alıyor. Çahkuh Kanyonu önce geniş ve yüksek duvarlar ile turistleri karşılıyor. Fakat giderek genişliği daralıyor öyle ki artık içinden çok zor geçilir. Fakat duvarların yüksekliği hala çok fazladır.
Jeologlara göre Çahkuh Kanyonu kayaları kireç veya kalsiyum bikarbonat içerir. Yağmur suyunun içerdiği asit bunların çözülmesine ve aralarında küçük çatlaklar ve boşluklar oluşmasına neden olur. Tabii bu boşluklar milyonlarca yıl içinde daha da büyüyerek koridorlar haline gelmiştir. Bu kanyon aslında birbirine dik iki vadiden oluşuyor. Vadilerden biri akan suların aşınmasıyla çeşitli ve güzel şekillere dönüşen bir faydır.
Çahkuh Kanyonu'nun muhteşem ve şaşırtıcı duvarları çok yüksek bir estetik değere sahiptir ve bu güzel kanyonun duvarlarında da oluşan kabarık şekiller ise her turisti hayran bırakıyor. Bu kabarık şekiller hayal gücü yüksek güçlü bir sanatçının eliyle yaratılan değerli bir sanat eseri gibidir. Ve fotoğraf meraklıları ve doğa aşıklarına müthiş kareler yaratıyor.
Tahran Radyosu.
Eğer gece vakti Çahku Kanyonu'ndan geçerseniz, yaratılışın en muhteşem manzaraları ile karşılaşırsınız. Gerçi kayaların birbirine yakın olması nedeniyle belki gökyüzünün geniş bir alanını göremeyebilirsiniz. Fakat yine de yıldızlardan oluşan kadife bir halıya benzeyen gökyüzü size Samanyolu'nu hatırlatır.
Çahku Kanyonu'nun jeolojik yapısının özelliklerinden biri tabanının su geçirmez olmasıdır. Bu yüzden yağmur suyu kanyonun tabanında akarken çatlak ve yarıkları dolduruyor. Bu da zamanla aşınma ve erozyona neden oluyor. Yöre halkı kanyonun yapısının bu özelliğini ilginç bir şekilde kullanıyor. Onlar kanyonun tabanında çukurlar açarak toplanan yağmur sularının depolanmasına imkan sağlıyor.
Eski zamanlarda adanın kurulduğu ve yağmur suyunun yüksek değeri nedeniyle bu hareket çok değerli ve etkili olmuştur. Kanyonun gelişinde yöre halkı bu sıcak ve kuru bölgede tatlı suya erişebilmek için, yağmur sularını yönlendirmek için elleriyle 4 kuyu ve kanal açmıştır. Bu tarihi kuyular bölgeye daha bir hava kazandırmış ve belki de kanyonun adı olan Çahkuh da söz konusu 4 kuyunun varlığı içindir. Zira Farsça'da kuyu çah ve dağ da kuh oluyor. Bu yüzden Çahkuh yani kuyu dağı.
İlginç olan ise Çahku Kanyonu'nun 400 yıldan itibaren günümüze kadar ada ve çevre halkı için en önemli tatlı su kaynağı olmasıdır. Çoğunlukla dağınık ağaç ve çalılardan oluşan bu alandaki bitkiler özellikle çöl ve tropik iklime sahip bölgelerde yetişir. Çahku Kanyonu'nda daha önce söz ettiğimiz kuyular en değerlisi ceylan olan 16 tür hayvanın ve birçok kuşun yaşamak için bu bölgeye gelmesine neden olmuştur.
Tarihi açıdan da Çahkuh Kanyonu Kutsal Çahkuh'un Vadisi olarak bilinirdi. Bu kutsallığın sebebi ise çok eskilere dayanıyor. Zira bölgenin eski halkı bu kanyonun suyunun kutsal olduğunu bilir ve hastaların tedavisi için kullanırdı.
Geşm Adası'na gitmek için adanın İran'ın en sıcak bölgelerinden birinde bulunduğu için daha önce hava durumunu kontrol etmek daha yerinde olur. Fakat eğer bahar veya yaz aylarında Geşm Adası'na gitmek isterseniz güneşin çok yoğun ve havanın da çok sıcak olduğunu bilmeniz gerekir. Bu yüzden sonbahar ve kış aylarında Geşm Adası'nın havası daha iyi ve ılıman olur ve sizi de iyi bir yolculuk bekler.
Dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Programımızın sonunda görüşlerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsudi.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan nice sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 23. Hikmetli sözünde şöyle buyurur. Ameliyle bir yere varamayan kimseyi soy sopu bir yere ulaştırmaz. Soya sopa sahip olmak, tanınmış ve seçkin birinin çocuğu olmak, silahşor bir savaşçı olmak veya seçkin bir bilim insanı olmak arzu edilen bir olaydır. Tarih, babalarının güzel ve seçkin özelliklerini hakkıyla alarak devam ettiren çocuklarla doludur. Fakat bunun tam tersi örnekler de az değildir. Seçkin ve saygın bir baba veya anneye sahip olmalarına rağmen yanlış yolu seçenler sadece kendileri değil anne ve babalarına da zarar veren insanlar. Bu tür çocuklar ailelerinin güvenirliğini her şeyden önce babalarının kişiliğini sorgularlar. Zira çoğu zaman insanlar olaylardan doğru bir yoruma sahip değiller. Ve sorunu olmayan seçkin birinin neden oğlunun böyle olduğunu soruyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Nuh aleyhisselam gibi büyük ve ulul azm bir peygamberin hikayesinde oğlunun halif biri olmadığını ifade ederek onun hikayesini babasından ayrı olarak anlatıyor. Hazreti Ali aleyhisselam da 23. hikmetli sözünde İnsan kaderinde salih amelin önemine işaretle, kendi soyuna güvenen ve övünen kişinin yanlış yolda olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Ameliyle bir yere varamayan kimse, soy sopu ile bir yere ulaşamaz. Aslında Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu değerli sözünde insanları yaşam sahnesinde ciddi bir şekilde davranmalarını tavsiye ettiği görülüyor. Nitekim Resulullah Efendimiz de kendi akrabalarını bir araya toplayarak onlara hitaben şöyle buyurdu. Abdülmuttalip oğulları, Haşim oğulları, Abdülmenaf oğulları ve sen ey kızım! Fatıma, her ne kadar benim vücudum sizdendir, fakat sizin için hiçbir sorunu çözmez. Ben sizi Allah'tan müstağni bırakamam. Allah'ı hoşnut eden ise amel, seçkin davranış ve iyi eylemdir. İnsan bu dünyada maddi dünyadan ahiret dünyasına olan yolu kat etmekte olan bir yolcu gibidir. Onun hareket etmesini sağlayan araç ve gereçler, marifetle birlikte olan amel ve bilgiden başka bir şey değildir. Aslında insan kendi hareketi için ilim ve amelden oluşan iki kanata ihtiyacı vardır. Bunların birbirinden ayrı olması ise insanın yenilgisini beraberinde getirir. Başka bir ifade ile doğru ameli olmayan insan hedefine ulaşmazken üstelik maddi dünyanın en alçak seviyesine düşer.
Böyle bir durumda ise soy ve sopun hiçbir etkinliği olmazken sosyal şöhret ve başarı da hiçbir düğümü açmaz. Bu yüzden insanların birbirine olan fazilet ve üstünlüğünün ne servet, ne soy ve sop değil, takva ile birlikte olan ilim ve amele bağlı olduğu belirtiliyor. Bu konu Hucurat suresinin 11. ayetinde de belirtilmiştir. Dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını sizlere aktardık. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.